Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bu hafta sizlerle bir ayet köşesinde yeni bir sureye inşallah başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 36. suresi olan, hepimizin ezbere bildiği yahut sık sık okuduğu Yasin suresi. Bu sure Mekke'de nazil olmuş bir suredir. 83 ayet-i kerimedir. İsmini birinci ayette geçen Yasin kelimesinden alır. Aslında bu sure, biraz önce de ifade ettiğim gibi, birçoğumuzun hayatında pek çok vesilelerle sık sık tekrar ettiği, okuduğu, şifa umduğu, ölülerine okuduğu, mevlidlerde okuduğu, herhangi bir vesileyle hastalık durumunda okuduğu, adeta hayatımızın bir parçası haline gelmiş önemli bir suredir. Birçoğumuz bunu Arapça ifadeleriyle yüzlerce, belki binlerce kez okuduğu halde hayatında mealini, tefsirini maalesef çok az kimse okumuştur, okumaktadır. Biz de bu vesileyle sizlerle parça parça da olsa Yasin suresini inşallah işlemeye çalışalım. Rabbimiz bu büyük sureden, Kur'an'ın kalbi kabul edilen bu sureden hepimizi istifade ettirsin. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sure hakkında şöyle buyurmuştur: her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin suresidir. Tirmizi'nin Fezailül Kur'an babında bu hadis nakledilmiştir. Bir hadis-i şerif daha vardır yine Yasin suresiyle ilgili. O da: ölülerinizin yanında Yasin'i okuyun. Bu da İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Gerçekten bu sure bir yönüyle Kur'an'ın kalbidir. Çünkü Kur'an'ın en temel mevzuları olan Allah'a iman, Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna iman, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın gönderdiği bir kitap oluşuna iman, Allah'ın bütün varlık üzerindeki nihayetsiz kudretini, ilmini, varlığını, birliğini gösteren nice delillerin bulunduğu bir suredir. Diğer taraftan o, yine Kur'an-ı Kerim'in ısrarla üzerinde durduğu en önemli gerçeklerden birisi olan ölüm ve ahiret hayatı üzerinde de ısrarla durur. Bu halleriyle, işlediği bu Kur'an, bu konularla Kur'an-ı Kerim'in temel mevzu olan uluhiyet, yani Allah-u Teala'nın varlığı, birliği ve onunla ilgili bilgiler, nübüvvet, yani Peygamber Efendimizin peygamberliğiyle alakalı bütün deliller, işaretler, onun peygamber oluşunu gösteren bütün esaslar, üçüncü olarak da me'ad denilen ahiret hayatıyla ilgili, yani üç saç ayağının üç unsurunu da bu sure barındırmaktadır: uluhiyet, nübüvvet ve me'ad. Muhteva olarak Kur'an-ı Kerim'in özünü yansıtan bu sure yaklaşık olarak şu şekilde sıralanmıştır konu itibariyle. Baş tarafında ilk ayetlerde daha çok Peygamber Efendimiz'e hitap edilmiş, onun kesinlikle bir peygamber olduğu kendisine indirilmiş Kur'an-ı Kerim'in de Allah'tan geldiği vurgulanmıştır, beyan edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de peygamberliğini ilan edip insanları bu yeni dine davet ederken çok büyük bir tepkiyle karşılanmıştı. İnsanlar o zamana kadar kendisine hürmet ederken, saygı gösterirken bir anda 180 derece dönmüşler, ona hücum etmeye, kendisiyle alay etmeye, hakaret etmeye, türlü türlü iftiralar atmaya başlamışlardı. İşte bu noktada Peygamber Efendimizin kalbini takviye ve başına gelen hadiseler karşısında da teselliye ihtiyacı vardı. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in farklı zamanlarda parça parça indirilmesi suretiyle tam onun en çok yardıma muhtaç olduğu, fiili ve manevi takviyeye muhtaç olduğu zamanlarda bu ayet-i kerimelerle Peygamber Efendimizin yüreğine su serpmiş, ona müminlere büyük bir teselli ve ümit aşılamıştır. Kur'an-ı Kerim'in tencimi, yani parça parça indirilişinin bir hikmeti de zaten budur. Gerçekten bu surede de geçen daha önceki peygamberlerin benzer şekilde kavimlerinden nasıl dışlandıkları, onlara nasıl kötü davranıldığı, bunların karşılığında o peygamberlerin veya salih insanların kavimlerine ne gibi nasihatlerde bulunduğu, onları nasıl doğru yola davet ettiği bu surenin baş taraflarında izah edilmektedir. Mesela burada inşallah yeri geldiğinde biraz daha geniş bir şekilde işleyeceğiz. Habibi Neccar kıssası anlatılmakta ve kavmini davet eden, Allah'ın dinine, Allah'ın yoluna çağıran bu insana kavmi kötülük yaptığı halde, hatta onu öldürmeye teşebbüs ettiği halde o salih zatın kavmi için dua etmeye, onlara güzel temennilerde bulunmaya devam ettiği bildirilmektedir. Böylece hem Peygamber Efendimiz'e hem de ona iman etmiş ama zulüm görmekte olan Müslümanlara Allah tarafından büyük bir teselli verilmiş olmaktadır. İkinci grupta da Allah'ın varlığını, birliğini, ilim ve kudretini gösteren yeryüzündeki, kainattaki deliller, Allah'ın insanlığa müstesna lütufları anlatılmakta ve bütün bu nimetlerin Allah tarafından insana lütfedildiğini, öyleyse insanların da Allah dışında başka bir varlığa uluhiyette, ubudiyette bulunmaması gerektiğini, bütün kulluğun Allah'a tahsis edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Son sayfalara doğru Rabbimiz Yasin suresinde ölümden, kıyametten, mahşerden, cennet ve cehennemden bahsederek müminleri bu nimetlerle müjdelemekte, bir taraftan da küfrün, isyanın, inkarın, şirkin sonunun ne kadar feci olduğuna dair de manzaralar ortaya koymaktadır. İnşallah biz de bu sureyi adım adım, ayet ayet işleyerek bütün bu konuları yerli yerince okumaya, değerlendirmeye çalışacağız. İnşallah Kur'an'ın kalbi olan bu sure bizim kalbimizde de inşirahlara sebep olur. Bizim kalbimizde de Allah'a giden o iman coşkusunu, heyecanını arttırır ve hadis-i şerifte ölülerinizin yanında Yasin'i okuyun ifadesinde geçtiği gibi biz de manen ölmüş bir asırda böyle bir surenin ifade buyurduğu manalardan, işaretlerden, kıvılcımlardan hayat buluruz ve var olan kalbimiz ama maddi olarak attığı kadar manevi olarak kıpırdanmayan kalbimiz bu iman hakikatleriyle, Kur'an ayetleriyle tekrar harekete geçer, yolumuzu aydınlatır inşallah. Biz besmele çekmek sadedinde ilk ayeti Yasin ifadesini açıklayalım ve bu hafta burada programımızı bitirmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Burada Rabbimiz sureye iki Arap harfiyle başlıyor. Ya harfi ve sin harfi. Bunlar hurufu mukatta denilen kesik kesik harfler. İlk anda Arapça bir anlamı bulunmayan herhangi bir kelimeye dönüşmemiş harfler. Bu ayetlerin yani hurufu mukatta'nın ne gibi anlamlara geldiğini, hangi manaları içerdiğini insanlar bilmekte aciz kalmışlar. Alimler bu hususta farklı farklı görüşler ileri sürmüşler. Bunların müteşabih ayetlerden olduğunu, anlamının insanlar tarafından bilinemeyeceğini söyleyenler çıkmış. Bu ayetlerin Peygamberimizle Allah arasında şifreler olduğunu, Peygamberimize Allahu Teala'nın bu ayetlerin ne manaya geldiğini, ne işaretleri, hikmetleri olduğunu öğrettiğini ama Peygamberimizin bu ayetlerdeki hikmetleri, işaretleri insanlara anlatmak zorunda olmadığını söyleyen kimseler çıkmış. Fakat biz genel olarak bütün bunların Allah'la Peygamberi arasında kaldığını düşünmek bir tarafa, başka hikmetleri olduğunu da düşünüyoruz. Öncelikle en büyük hikmeti, o devirde Araplara hitap eden bu Arapça Kur'an-ı Kerim, ey Araplar, ey müşrikler, ey edebiyatla kendilerinin zirvede olduğunu düşünen insanlar, bakın ben size sizin harflerinizle hitap ediyorum. Siz madem edebiyatın, belagatın zirvesindesiniz, haydi buyurun söyleyin bakalım, ya ve sin harfleri ne manaya gelir diyerek onları adeta çaresiz bırakmıştı. Bu Kur'an'ın icazıydı, mucize olmasındandı. Kur'an her türlü üslubuyla, her türlü ifadesiyle o devrin insanını daha önce hiç karşılaşmadıkları bir şekilde mest etmiş, adeta kendisinin yüceliğini insanüstü bir varlık tarafından, Allah tarafından gönderildiğini açığa koymuştur. Bu manada Yasin suresi de Allah'ın katından gelmiş olduğunu belli eden işaretlerden bir tanesidir. Diğer bir husus da bu huruf-u mukatta'dan sonra gelen ayetler çok önemli esasları, prensipleri ortaya koyar. Adeta Türkçe'de de olduğu gibi şşş deyip dikkati çeker. Sonra da en önemli mesajını verir. Burada vel Kur'anil Hakim diyerek Yasin'den sonra Kur'an-ı Kerim'e ve onun faziletlerine geçilmektedir. İnşallah önümüzdeki hafta ikinci ayet-i kerimeden itibaren kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah'a emanet olun. Bir hadis. An Ebi Hureyre'te radıyallahu an kal. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Karibu ve seddidu. Ve'lemu ennehu len yencüve ahadun minküm bi ameli. Kalu, ve la ente ya Resulallah. Kale, ve la ene, illa en yetegammedeni yallahu bi rahmetin minh ve fadl. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşlerinizde orta yolu tutunuz. Dost doğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Dediler ki, sen de mi kurtulamazsın ey Allah'ın elçisi? Evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki Allah rahmet ve keremiyle beni bağışlarsa o başka. Bu hadis-i şerif bu ifadelerle Müslim'in münafıkîn babında geçmektedir. Ayrıca Buhari ve İbn-i Mace de bu hadis-i şerifi benzer rivayetlerle nakletmişlerdir. Muhterem dinleyicilerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada hepimiz için çok önemli bir hayat ölçüsü koyuyor. Ve insanın amellerinde mutedil olması gerektiğini, aşırıya gitmemesi gerektiğini ve istikamet üzere dosdoğru kalması gerektiğini bildiriyor. Bunun da sebebinin insanların sadece amelleriyle kurtulamayacaklarını, insan ne kadar çok ibadetle, kullukla geçirirse geçirsin, en muttaki, en Allah'a yakın kimse de olursa olsun, sonuçta bütün yaptığı o amellerin kendisini cennete sokmaya, Allah'ın rızasını kazanmaya yetmediğini, yetmeyeceğini, Allah'ın verdiği nimetler karşısında insanın bütün yaptıklarının eksik kaldığını ifade etmektedir. O halde biz ameli terk mi edelim? İbadetle uğraşmayalım mı? Nasıl olsa ne yaparsak yapalım eksik kalır. Biz de o zaman hiçbir şey yapmayalım. Bu ifadeden bu çıkmaz. Fakat ashab-ı kiram hemen orada, ey Allah'ın Resulü, tamam biz günahkarız, bizim birçok hatamız var. Allah'ı senin kadar tanımıyoruz, bilmiyoruz. Sen de mi amellerinle kurtulamayacaksın? Evet diyor, ben de kurtulamayacağım. Allah beni de lütfuyla, fazlıyla affederse o zaman başka diyor. O halde bize düşen kullukta en büyük vazife, gücümüz nispetinde farzları, Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yine gücümüz nispetinde haramlardan, Allah'ın yasaklarından sakınmak. Fakat bu hususta çok aşırıya gittiğimiz zaman, gecemizi gündüzümüzü sadece ibadetle geçirdiğimizde veya günahların her türlüsünden her an kaçınmak için azami bir gayret gösterdiğimizde, bu bir müddet sonra bize hayatı yaşanılmaz hale getirecektir. Çünkü insan sınırlı, zayıf, aciz bir varlıktır. İnsanın pek çok ihtiyacı vardır. Bir ihtiyacını karşılarken başka bir sıkıntısı ortaya çıkar. O halde %100 hatasız bir kul olmak mümkün değildir. %100 her yaptığımız işin dört dörtlük olması mümkün değildir. Gücümüz nispetinde kendi çapımızda, kendi aklımızda, kendi gücümüzde iyi niyetle, imanla yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışmak lazım. Fakat ne yaparsak yapalım, ne kadar iyi, ne kadar güzel bir hayat yaşarsak yaşayalım, neticede yaptığımızın bize gurur, kibir vermemesi gerekiyor. Ben şu kadar ibadet ettim, ben şu kadar şunu yaptım, bunu yaptım demek aslında yine şeytanın elinde bir oyuncak olmak demektir. Çünkü ne yapmışsak yine Allah'ın lütfuyla yapmışızdır. Allah bize o gücü, o bilgiyi, o kudreti vermemiş olsaydı, ona olan meylimiz, sevgimiz oluşmasaydı, Allah önümüze başka başka engeller vermiş olsaydı, biz o işi yapamazdık, o güzel ibadeti yerine getiremezdik. Dolayısıyla aslında kendimizin yaptığını düşündüğümüz o güzel davranışlar bile başlı başına Allah'ın bir fazlıdır, ikramıdır. Kulun bu manada kendisini aşan pek çok ikramla içli dışlı olduğu için o ibadeti yaptığını unutarak her şeyi kendine mal etmesi aslında büyük bir hataya düşmesi demektir. Diğer taraftan bu insanların ümitsizliğe düşmesini de engelleyen bir hadis-i şeriftir. Yani ben birçok hatalar, günahlar yaptım. Artık Allah beni affeder mi diye bir endişeye kapılmamak gerekiyor. İyi bir hayat yaşasak da bu gurura sebep olmamalı. Kötü bir hayat yaşasak da pek çok hatalar, pek çok günahlar işlesek de bu ümitsizliğe dönüşmemeli. Yani itidal üzere dengeli bir hayat kurmalıyız. Gücümüz nispetinde en önemli olan işlere odaklanmalı, fakat bütün her şeyi de yapma cehdine girmemeliyiz. Çünkü el-İslamu ya'lu ve la yu'la aleyh. İslam yücedir, üstündür. Hiçbir şey onun üstüne çıkamaz. Biz neyi ne kadar çok yaparsak yapalım, yine de yapamadığımız pek çok iyilik ve güzellik kalacaktır. Bu manada dengeyi kaçırmamak, dünya uğruna ahireti, ahiret uğruna dünyayı feda etmemek gerekiyor. Kendimiz için toplumu, toplum için kendimizi, ailemizi feda etmememiz gerekiyor. Bu itidal, bu denge bizim en temel hayat düsturumuz, hayat ölçümüz olmalı. Çünkü neticede hiç kimse, Peygamber Efendimiz dahil olmak üzere, Allah'ın lütfu olmadan, Allah'ın rızası üzerimizdeki rahmeti olmadan, bağışlaması olmadan tam anlamıyla cenneti hak etmiş olmuyor veya cehennemden kurtulmuş olmuyor. Bu yüzden biz her şeyin sahibi olan Allah'ın huzurunda o yarım yamalak yaptığımız ibadetlerle övünmek yerine boynumuzu büküp acziyetimizi, kulluğumuzu itiraf etmeliyiz ve "Ya Rabbi, sen bizim eksiğimizi, hatamızı tamamla, bizi affet, bizi rızandan ayırma" diye dua etmeliyiz. Rabbim sevdiği, seçtiği kullar arasına bizleri de ilhak eylesin inşallah. Bir kıssa. Hamdun Kassar kutisesi ruh şöyle derdi: düşe kalka giden bir sarhoş gördüğünde dikkatli ol ve onu kınama ki aynı belaya sen de müptela olmayasın. Aslında bu naklettiğim cümle bir kıssadan çok bir güzel söz, kelamı kibar. Eskiler, kibarın kelamı, kelamın kibarıdır. Büyüklerin sözleri, sözlerin büyükleridir demişler. Bu sözde pek çok içinde hikmet barındıran önemli sözlerden bir tanesi. Düşe kalka giden bir sarhoş gördüğünde dikkatli ol ve onu kınama. Çünkü bu hal, yani kötülük içinde, günah içinde olan bir insanın yaptığı o hatayı görüp onu kınamak, insanın içindeki kibri, günahı gösteriyor. O kibir, o gurur insana diğer kimselere tepeden bakmayı öğretiyor. İnsan bu duyguyla, bu bakış açısıyla baktığı zaman o günahkar ben değilim, o sarhoş ben ayığım diye kendine bir pay çıkartıyor. Nefsi bu halden nemalanıyor. Halbuki belki de o insanın sarhoş haldeyken büyük bir pişmanlıkla, nedametle, "Ya Rabbi, benim çapım, gücüm bu kadar, aklım bu kadar, ben nefsimin elinde adeta oyuncak gibiyim. Ben bu illetten, bu kötülükten kurtulamıyorum" diyerek büyük bir nedamet içinde bulunması belki onun o sarhoşluk günahını affettirir. Ama ona tepeden bakan, o gurur, kibir abidesi olarak kendi nefsini tezki edip insanlara hakir gören kimsenin günahı öbüründen belki de daha fazladır. Çünkü onun içinde haşa Allah'la kibir yarışına girme, ululuk yarışına girme vardır ki bu Allah'ın hiç hazzetmediği, aksine gazap ettiği bir haldir. Bize düşen kullar olarak günahkar insanlara tepeden bakmak, onları kınayıp hor görmek değil, aksine onlara el uzatmak, onları günahın kirinden pasından temizlemektir. Bu durumun bir başka yansıması var ki o da sözün ikinci kısmında geçiyor. Böyle insanları kınama ki aynı belaya sen de müptela olmayasın. Gerçekten hadis-i şerifte bir insan eğer bir mümin kardeşini herhangi bir şey sebebiyle ayıplarsa Allah onun başına aynı hali getirmeden onun canını almaz buyurulmuştur. O halde insanın etrafında olup biten hadiselerde sadece seyirci olması değil, olayın içine girebiliyorsa gücü nispetinde müdahil olması gerekir. İyiliği emretmesi, kötülükten uzaklaştırması gerekir. Fakat bunu yaparken de günahkara değil, günaha düşman olmalıdır. İnsanların üzerindeki kiri pası temizlerken o insanı öldürmeye kalkmamalıdır. Bilinmez ki o mahcup bir şekilde Allah katında belki de o pişmanlığıyla, içinden geçirdiği tereddütlerle daha makbul bir hale gelmiştir. Fakat bu sözümüzden de şu anlaşılmasın: günah işleyelim ama pişman olalım, günah işlemek de iyidir şeklinde anlaşılmasın. Elbette Allah'ın yasakladığı her şey, her türlü haram, kötüdür, çirkindir. İnsan mümkün olduğu kadar her türlü haramdan uzak durmalıdır. Fakat hasbelkader bir insan yanlışlıkla, farklı sebeplerle, alışkanlıkla, ailesiyle, şunla bunla bir kötülüğe düşmüşse onu orada kendi haline bırakmamalı, onu oradan kurtarmaya çalışmalıdır. Hakir görmek, kınamak, onu kendimizden de, sahip olduğumuz güzel değerlerden de uzaklaştırmak demektir ki bu peygamberlerin yolu değildir. Salih insanlar, sadık insanlar, Allah'ın ihlaslı kulları da böyle cemiyetin dışladığı, hor gördüğü, kendinden uzaklaştırdığı insanlara el uzatarak, onların gönüllerini fethederek, onları Allah'ın sevdiği bir kul haline çevirmek için ellerinden geleni yapmıştır. Onları üstün kılan, onları toplum içinde seçkin kılan da bu halleridir. Rabbimiz bize de günahkarlara ve günaha bu şekilde bakan, günahtan hiçbir şekilde haz etmeyen ama günahkarı da düştüğü bataklıkta kendi haline bırakmayan o seçkin kimselerin, Allah dostlarının yolundan gitmeyi nasip etsin. Bizi de tevazuyla, kullukla Allah'ın kapısında bekleyen, oradan ümidini hiç kesmeyen, Allah'ın gazabından da korkan, devamlı ümitle korku arasında bir hayatı kendine prensip haline getiren bahtiyar müminlerden eylesin. Gelecek hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.